Ayrım 3.
Gönül ilk kahvesini içmekte sabırsızlanıyor. Kapıcı gazeteleri bırakmıştır. Ayak bileği ovulacak, mektuplar yazılacak. Duştan çıkıyor, ayaklarına şeker pembesi terliklerini, sırtına da bornozu değil yeni sabahlığını geçiriyor. Başında havlu odaya doğru yürüyor. Engin Ünal, gece gözetimcisi, Gentoft Yaşlılar Yurdu, Kopenhag, Danimarka. Sevgili Engin, sana Layana'nın evinden taşıdığım Mika'dan kuşlar altında yazıyorum. Bu çok önemli. Vicdan azabı denli önemli. Leir'in ruhuna kavuran cehennem denli önemli. Layana'nın yalnızlığa yengin düşmemek için fazla genç olduğunu anlamak bile istemedim. Seninle bir daha konuşmak isteyeceğimi hiç sanmıyordum. Gönderdiğin mektuplar, kartlar burada duruyor. Kırık dökük, fazla bir şey söylemeyen satırlar. Tıpkı yıllar sonra yeniden buluştuğumuzda olduğu gibi. Fakat biz buluştuk mu? Evet. Sana yazacağımı hiç sanmıyordum. Artık asla eskisi gibi olmayacak olduktan sonra ne anlamı var? Yine de ne tuhaf. İşte yazıyorum. Kendim için mi, senin için mi? Böyle bir sorunun olması bile ne acı Engin. İkimiz için olsun. Keşke olabilse. Hayatın yakasını koy vermeyi istememek gibi bir şey bu. Yeniden başlamak. Bunun için de konuşmak gerekiyor. İçimizi sonuna dek açmak belki. Engin, artık öğrenci değilsin. Hoşlanalım, hoşlanmayalım. Coşkuları budanmış. Hayat deneyimleri zengin. Kırkında kocaman bir adamsın. Nasıl olur da özel hayatın üstünde kendin karar veremezsin? Onunla evlensen mi? Bunu kendinden başka birine sorman ne demek? Şimdi ne yapayım diyordun. Deliye dönmüştüm. Biz ne yaptık? Neyi tamamladık? Böyle dedin Engin. Hayatımız taş duvarları, demir parmaklıkları, aşılması mutlak gerekli ve aşılan sınırları, bizim adımıza bizim dışımızda akıtılan bütün yasak suları hiçe sayarak adım adım geliştirilmiş bir ilişki. Bu başarı evet. Belki de ömürlerimizin bu tek gerçek tacı hiç yokmuş, olmamış gibi ne yaptık ki diye sorabiliyorsun. Sonuçta işte yine bir kadın, bir çocuk, ekmek, su, don, fanile uğruna yaşlılar yurdunda sürüklenen bir ömür diyebiliyorsun. Beni kırdın. Yaşanmış yıllarımıza, benim için hiçbir zaman hiç olamayacak bir emeğe saygısızlık ettin. Acıları, sevinçleri hiçe saydın. Ama bunları sonra orada söyleyemedin. Galiba bunu bir onur sorunu yaptım. Sonra bütün geri dönüş yolculuğum boyunca ve burada sık sık düşündüm. Düşündüm ki ben üstüne çok emek verilmiş, eski gençle yeni gencin yakın gelebileceği kadar birbirine yakın gelmiş bir ilişkiyi yokmuş, hiç olmamış sayamayacağım. Kendimde bu kadar anlamsız bir geçmişe dayanma gücünü bulamam. Aysel, hiç değilse aşk bu de bana. Ömer, aşk olması mümkün mü? Aysel, peki ne öyleyse? Ne olur, bana bir bağış karşılığında da gençliğe tutunmuş deme. Ömer suskun önüne bakar. Demek aile kurumunun böyle akitleri de var. Engin, bir an kesmek zorunda kaldım. Zaten ne diyeceğimi de pek iyi bilemiyorum. Sadece yeni bir buluşma noktamız olabileceğine inanmak istiyorum. Hiçbir akit içermeyen, salt kırılmışı onarabilecek yepyeni bir buluşma noktası. Engin, ne kadar romantiksin. Sen hep böyleydin. Aysel, kötü bir şey mi bu? Düş yoksa ne olabilir sanıyorsun? Bana geçen yıl sözünü ettiğin siyasal sürgünler araştırmasını bir yana bırakma lütfen. Soruna çok yanlı ve kaçamaksız bir yaklaşım, tarihsel bir olguyu bugünkü koşullarıyla da yarına aktarma açısından ne kadar yararlı olur. Bu yaz seninle buluştuğumuzda, buluştuk mu? Bana bundan da söz açacağını sanıyordum. Yalan söyledim. Bana sarılmanı, elimi yüzümü gözlerimi öpmeni istiyordum. Aramıza yıllar girdi. Ah Engin, görüyor musun? Şimdi bu satırları yazarken birden gözlerim sulandı. Ne oluyorum? Kendime acımaya mı başladım? Kendimize. Masanın çevresinden dolanırken bu son paragrafı kafasından hemen siliyor, mektuptan çıkarıyor. Oysa bu akşam o duruma bir plaket veriliyor. Verilecekmiş yani. Ne tuhaf değil mi? Bugünler ülkemizde bir plaket dağıtma bolluğu var. Ama ben sıranın bana da gelebileceğini hiç düşünmüyordum. Bu madeni levhalar ölenlere ve ölmek üzere olanlara çabuk çabuk dağıtılıyor. Ölenlerin çocuklarına sunulmak gibi bir formül altında elbette. Böylece bir kuşak tükenmek üzere. Benimkine bakma. Benimki biraz ithal malı. Ülkemizden birine oralarda yeni yankılar ödülünün verilmesini yine önemsememezlik edemediler. Çünkü buna son 150 yıllık tarihimiz engel. İlkel kavimden ulus olma savaşımı içindeki toplulukların incelemecilerine verilen bu ödülü benim neden koşa koşa almaya gittiğimi sorarsan çok basit. Artık bıçak yemeye dayanmıştı. Bu paraya ihtiyacım vardı, bir. Kendimi asla alamayacağı o uçak biletiyle seni kucaklamaya koşabilirdim, iki. Seni karanlık ve aydınlık bütün günlerimiz için kucaklarım. Ayrıca da vesaire vesaire. Elektrikli kaptan tasına kahve boşaltıyor. Gazeteleri kapı önünden alıyor. Yayları göçüp topal koltuğa oturuyor. Engin'e daha başka bir mektup yazmalısın. Duygularını bu kadar ele vermen gerekmez. Artık gerekmez. Engin. Elim değmedi. Mektuplarını yanıtlayamadım. Kusura bakma. Yine bu sıralar başımı kaşıyacak vaktim yok. Sen nasılsın? Dayanışma Derneği'nin çalışmaları nasıl gidiyor? Siyasal sürgünler incelemen üstünde yeniden düşündün mü? Ben iyiyim. Daha uzun yazmak isterdim ama şu anda vesaire vesaire. Yenit, bana neden güvenmiyorsunuz? Aysel, artık beklememeyi öğrendim. Yenit, ama hayatınıza girdim. Aysel, çıkarsınız. İnsanlar birbirlerinin hayatını yıllarca işgal ettiklerinde, orada neredeyse kök saldıklarında bile selamsız, sabahsız, hiçbir açıklama yapmadan çıkıp gidebiliyorlar. Sizse henüz eşikte bile değilsiniz. Henüz kısa bir tanışıklık. Yeniz, fakat onlar eskimiş insanlar. Aysel, her şey eskir, siz de. Üstelik sizinle ortak yaşanmış hiçbir şeyimiz yok. Yeniz, ama sonra, aradan birlikte yaşanmış uzun bir zaman geçmiş olacak. Aysel, birlikte mi? Yeniz, yüzünde başkalarında en küçük bir kuşkunun izi olmaksızın. Evet, birlikte. Kahvesini yudumluyor, içine güzel bir sıcaklık yayılıyor. Ne ışıklı bir görünüm. Osman'la Ayşe, gölde birlikte kulaç atıyorlar. Dün de üniversitenin laboratuvarında, bilgisayarların aydınlık ekran önünde birlikte çalışıyorlardı. O yabancı kentte, ayrıca nükleer çağın değerleri konusunda verdiği konferansı dinlemeye gelmişler. Hayır, kendisini hiç de yalnız duymuyordu. Engin'le pek iyi bir karşılaşma olmamıştı, o kadar. Düşle gerçek hiçbir zaman birbiriyle tam uyuşmaz. Ayşe, pırıl pırıl kara gözleri onun. Aysel Hanım, boş bir zamanınızda size çalıştığımız laboratuvarı göstermek istiyoruz. Osman, kararlı, yetişkin adam halleri onun. Sakın vaktim yok demeyin. Konferansınızda söyledikleriniz üstüne soracak yığınla sorum var. Bu değerlerin ülkemizdeki karşılıklarını konuşalım. Aysel, çoktan beri buradasınız çocuklar. Ayşe, ben bir yaşımda gelmişim. Babam göçmen işçisiydi. Osman, ben militan devrimciydim. İşte bildiğiniz gibi. Aysel, şimdi burada, üniversitede. Ayşe, oh çok oldu bitireli. Osman doktorasını verdi. Ben asistanım. Aysel, ne üstüne yani? Osman güler. Elektronikler, bir çeşit beyin tartımı diyelim. Bugün de gölde kulaç atıyorlar. Tatil gününün bu güzel sabahında, gün ışınları suya ağaçların üstünde hiç kırılmadan vuruyor. Suyun yüzün ışıltılara boğuyordu. Gürcan yanı başımda. Hep sevecen, ona gülümsüyorum. Gürcan, üşümüyorsunuz ya. Aysel, güneş öyle hoş ısıtıyor ki. Sizlerin varlığı öyle hoş ısıtıyor ki beni. Tatlı tatlı gerinmişti. İçine yayılan mutluluğun gevşekliği, yenin suskun. Oysa varlığı an an çok güçlü. Kimi gölde yüzen, kimi kıyıda ateş yakan, etleri şişlere geçiren gençlerin, onların işte Gürcan'ın, Ayşe, Banu, Egil ve Osman'ın, Bernd, Karin ve Peter'la Yasin'in varlıkları denli gerçek. Göldekilerin kulaçları, ışık kırılmaları arasında uzaklaşıyor, uzaklaşıyor. Aynı zamanda ağaçların arasından geçen ince, esmer gölge, Layana. Layana tek başına, eğilmiş göl çiçekleri topluyordu. Öyle mutluluk gevşemeleri arasında bir an göze çarpan, sonra unutuluveren anlık bir görüntü, böyle bir resim. Unutulmaz olan, günler boyu o batmayan güneşler. Sobanın üstüne ince bir dilim kepek ekmeği koyuyor. Saksı bitkilerine su veriyor. Mika'dan kuşlar altında mektuplar yazılacak, postaya verilmek üzere çantaya konulacak. Kaban giyilecek, sonra içi müflonlu botlar. Ama torbaya alçak ökçeli rugan iskarpinler de konulacak. Onları almalı mıyım? Ömer, böyle parlak şeyler giymezdin. Aysel, arada bir gerekli. Güzel durmadı mı? Ömer, biraz yadırgadım. Şurasındakiler ne? Aysel, minicik madeni süsler. Ne var bunda? Ayşe'ninkiler hiç gözüne batmıyor ama. Berberde yalnız saç dipleri değil, bütün boya yaptırılacak. Evet, evet. Renk tıpkı yaz günlerindeki gibi bir ton açık olacak Bahattin Bey. Bankaya gitmek içinse bugünün onuruna bir taksiye binilecek. Bankanın kapısından girerken adamın biri öyle kötü çarptı ki yere kapaklanacağını sandı. Üstelik adam ayağını da bastı. Bir de azarladı. Hanım, ayak altında dolaşmasana. Taksiye binmek neye yaradı ki? Aydın intiharları ve geleceğin baş kaldırısına bir akşam önce düşülen not. Aşkın kayığı günlük yaşama çarptı diyor Mayakovski. Mektupları postaya verebilmek için kuyrukta uzun süre bekledi. Sıra nihayet kendisine geldiğinde gişedeki kız ters ters baktı. Yeter canım, herkes bütün para veriyor. Bozuk para verin. Şunu bozabilir misiniz beyefendi? Beyefendi işitmedi bile. O zaman sağına soluna bakındı, kimsenin kimseyi gördüğü yok. İnsanlar arasında kara kalın perdeler gerili. Perdelerin gerisinde herkes kendi derdinde. Kıza dedi ki, ah bozduramıyorum. Kız dedi ki, ben bilmem. Gidin bir yerden bozdurun işte. Kim var sırada? Sıradan çıkmayı, şişmeye başlayan ayak bileğiyle kuyrukta bir o kadar daha beklemeyi göze alamadı. Aydın intiharları ve bu dünyadaki yaşam özlemi çekilen bir yaşam değildir. Limpo demiş bunu, diyor Hollandalı bir protestan papazın oğlu olup da Paris'te bir otel odasında kendini öldürmüş bulunan Boris Harlow, haberleşmek için para ve pul, habercilerin yerini aldığından bu yana kazanılan zamanı kuyruklarda harcamamız neden gereksin canım? Kıza karşı biraz diklendi. Buradan hiçbir yere gidemem. Sizin kulağınız işitmiyor mu? Bozuk yok diyorum ya. Kız öyle bir haykırış haykırdı ki insanlar kara perdeleri birazcık araladılar. Burunlarının ucunu gösterdiler. İşte hepsi tanık. Çözülmeyecek bir sorun yok. Paranın üstü yerine pul verebilirsiniz pekala. Öyle istiyorsanız baştan söyleseydiniz. Kız böyle deyip arkada bekleşenlere gülücükler gönderdi ve onlara bunun beyni sulanmış galiba gibisinden bir işaret yaptı. Tanrım, işte şimdi hepsi hem gördü hem işitti. Aynı anda gözü kızın arkasındaki büyük yel kovanlı saate ilişti. Zaman ne kadar hızlı akıp gitmiş. Şurada ne kaldı ki? Törenden önce kıyıya inerek bir köşeden şöyle sesin içinden gelip geçen tankerlere bakmayacak mıydı? İnsan ancak onlara bakarken, evet ancak o zaman hayatın neresinde durduğunu anlayabilir. Ey zamanın korsan gemileri! Eğer ben siz olsaydım bir çiçek, bir inek ya da bir korsan gemisi olsaydım hayatın tadını ben de çıkarırdım, demiş Dostoyevski. Bakınız bir intihar olayının yargılanması. Sis olacak mı? Sandal mı olacak? Yeniniz olmayacak mı? Hep banka memurları, PTT memurları, tank, tüfek, tanker, vergi, makbuz ve boyun eğişler mi olacak? Plaketimi bir korsan gemisi gibi kuşanmaya gitmeyecek miydim? Gitmeyecek miyim? Gündemde tıkır tıkır işleyen bir gün tam bu noktaya gelince nasılsa takılıyor. Sol ayak bileğini usul usul ovarken duralıyor. Bu akşamüstünün kafasında karışık ve karanlık kalışına şaşıyor. Korsan gemileri de nereden çıktı? Akşamüstüne ait tasarımların karanlıkta kalışı gibi bu da yeni. Kendi kendine yüksek sesle konuşması yeni. Canı sıkılıyor ama sonra omuz silkiyor. Hastalık bu kadar başlangıçta tanılanmışsa önlenebilir. Kızarmış ekmeğini, kibrit kutusu büyüklüğündeki peynirini yiyor, soğumuş kahvesinden bir yudum daha içiyor, gazetelere uzanıyor. Şimdi günle kuşatılmış, bütünüyle herkesin olan zamanın içinde. Savaş, hastalık, cinayet, yangın, sel baskınları, trafik kazaları, yeni keşifler, batan şirketler, çıkan şirketler, İç anlaşmalar, dış anlaşmalar. NATO, TOTO, AET, AİT, NVD, IFO, OAP, VBD, DPT, SOS, İMT, ODTÜ, APA, YÖK, KLM, STF, ATFS. Oo, Almanya'nın yeni çalışma bakanı bir Türk. SAS, NVE. Siyasal skandallar, açılışlar, kapanışlar, gebe bir erkek fotoğrafı, biten yargılamalar, bitmeyen yargılamalar, açlık grevleri, lokavtlar, oburluktan çatlayanlar ve uzaydaki en yeni gelişmeler arasında orta sayfalarda orta boydan biraz alta düşmüş bir haber daha. Sosyal Bilim Onur Plaketi Profesör Doktor Aysel Dereli'ye bugün veriliyor. Haberin altında fotoğrafı. Nereden bulmuşlar? Ne zamandan kalmışsa objektife biraz kederli bir gülümseyişle gülümseyen orta yaşlarda hoşça bir kadın fotoğrafı. Fotoğraftaki gülümsemeden etkilenmiş gibi hemen hemen aynı biçimde gülümsüyor. Günün güzel bir karikatürü. Ama ancak dünle bugün yan yana iç içe çizildiğinde. Bunu başarabilen de bellek. Bir zamanlar komünizmi övme suçlamasıyla hakkında dava açıldığı haberini de biri sosyal demokrat, öteki liberal görünümlü iki gazete ile bir dergi bu fotoğraflarıyla vermişlerdi. O yıllar böyle şeyler fotoğraflı falan haber olurdu da. Daha sonraları bu gazetelerden biri ve birkaç dedikodu düşkünü, dolayısıyla çok satar gazete üstüne kocaman puntolarla bir sahtekarlık olayı. Profesör Aysel Dereli'nin uzaklaştırıldığı fakülteden bazı araştırma raporlarını kaçırdığı öne sürülüyor diye yazdıklarında ise haberin içine fırlak gözlü, boğazına kılçık kaçmış gibi buruşuk yüzlü, sevimsiz mi sevimsiz bir fotoğrafını gömmüşlerdi. Resmi gören kimse bu yüzün hemen hemen bir kedinin boynunu bükerek koparmaya yatkın anlamına bakıp fotoğraftakinden her türlü melaneti bekleyebilirdi. Şimdi bile midesinde aynı bulantıyı duyuyor. O muhabiri gerçekten boğazlamak istemiştim. Gazete muhabiri, erkek öğrencilerinize özel bir düşkünlüğünüz olduğu da söyleniyor. Ne dersiniz? Başından kayan havluyu yeniden biraz da sinirli sinirli sarıyor kafasına. Kedi boğazlayan yüzüm, o an çekilmiş fotoğraftaki yüzüm. Öyle olmalı. Genç muhabirin sırıtık sırıtık sorduğu soruyu işitince, en denetimli insanın bile bir gün öldürülebileceğini anlamış, hiçbir şeyden değilse bu yepyeni ve çok somut bilgiden korkmuştum. Bu sabah sevimli, hatta güzel bile denilebilecek yüzünün altında incecik puntolarla yazılmış şu satırları okuyor. Özerk Milli Kültür Kurumu Bilim Hizmet Dalı Değerlendirme Komitesi, Sosyal Bilimler Seçici Kurulu, Sosyal Bilim Onur Plaketi'nin bu yıl Profesör Doktor Aysel Dereli'ye verilmesini kararlaştırmıştır. Profesör Dereli bu onura hayatı savunma şekilleri, hayatı savunma biçimleri olacak ve hayatı savunma biçimi, aslı hayatı savunma bilinci, üstüne yaptığı özgün ve kapsamlı incelemesiyle birlikte bugüne dek sürdürdüğü bilimsel araştırmaların tümü göz önünde tutularak değer görülmüştür. Profesör Dereli'nin incelemeleri arasında kişiliğin kurulması ve korunması, neyse bunu doğru yazmışlar, insanlarda ve toplumlarda boş alanların değerlendirilmesi, hayır, boş alanların kullanımı gibi çalışmaları vardır. Bilindiği gibi değerli toplum bilimcimiz, bundan birkaç ay önce de geçtiğimiz yıllarda iki yaygın yabancı dile çevrilmiş bulunan insanlarda ve toplumlarda boş alanların değeri, Allah kahretsin, incelemesinden ötürü Uluslararası Sosyal Antropoloji Enstitüsü'nün yeni yankılar ödülünü kazanmıştı. Bu bugüne kadar gelişmekte olan ülkeler bilim özendirme ödülü niteliğindeydi. Ülkemizden birine verilince özendirme olmaktan çıkıyor demek. Profesör Doktor Dereli'ye onur plaketi Özerk Milli Kültür Kurumu küçük toplantı salonunda bugün saat 18.30'da yapılacak bir törenle verilecektir. Bu satırları kitapların ad yanlışlarını hemen düzeltme tepkisi olmasa başka birinden söz ediliyormuş gibi okuyabilirdi. Fotoğrafına başka birine bakıyormuş gibi bir kez daha nasıl bakıyorsa öyle. Fotoğrafın yanında kısa bir hayat hikayesi de yer alıyor. Bu kadar özeti indirgenmiş hayatlar hiçbir zaman ilgisini çekmedi. Şimdi şu 4 satırlık hayatta büsbütün ilgisi dışında kalıyor. Gazeteleri katlıyor, kahvesini bitiriyor, kalkıyor. Pamuk aseton, bu da pembe cilamız. Engin, dersin ilk girişte seni açık pembeye boyalı tırnaklarınla görünce yadırgamış, ciddiye bile almamıştım. Aysel, neden? Engin, öyle ya. Bize beyninin parlaklığı gerekli birinin dış cilaya ne gereksinimi var? Aysel. Dışla içi birbirinden hiçbir zaman ayrı tutmadım. Biraz acımasız. Ayrıca itiraf et ki bana yatmayı önerdiğinde beynim de umurunda değildi. Engin kızarır. Özür dilerim Aysel. Önemi yok. Anlayış, gülümseme, anlaşma. Sakin sakin tırnaklarının cilasını üflüyor. Öyle ya. 1968'ler. Her şey çabucak ve kolayca çözümlenirdi. İpler henüz çok kalın. Gemi halatı denli kalın. Hayat kılcallarına ayrıldıkça insan dolaşık sorular yumağı karşısında kalıyor. Peki biz ne yaptık? Seni kutlarım. Fakat ben ne yaptım? Şimdi ne yapayım? Nasıl yapayım? Ne dersin? Evleneyim mi? Ansızın az önce Engin'e yazmayı tasarladığı mektubu yazmaktan cayıyor. Ne yanıtını verebileceğim, ne de vermek istediğim soruların buzula döndürüldüğü yüreğimle ona iyi, güzel, sıcak bir şeyleri nasıl söyleyebilirim ki? Banyoda ılık duşun uyandırdığı duygular da uzun sürmedi zaten. Bugün öteki mektuplar da bekleyebilir. Şimdi ne diye postanelerde silip kakılmak? Ama bakalım. Çantamda hazır pul varsa Profesör Syverson'a kısa bir teşekkür mektubu atayım. Ne olsa adamcağız postanelerimizden habersiz. İçinde belli belirsiz bir isteksizlik, hoşnutsuzluğa benzer bir şey yakalıyor. Uyandığımda önümdeki günü apacık, dümdüz görüyordum. Ne oldu ki? Ne değişti? Hiç. Elbet. Tezele de yazmalıyım. Onunla konuşmak beni keyiflendirir.